أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine doğru bildiğimiz yanlışlar ana başlığı altında ordu millet başlığıyla bir ders yapacağız. Bugün biliyorsunuz 19. asırdan sonra Müslümanlar ordusu ayrı, milleti ayrı bir yapıya dönüşmüşlerdir. Asakire-i Mansure-i Muhammediye diye bir askeri teşkilat kurulmuş ve ondan sonra bir daha zafer diye bir şey görülmez hale gelmiştir. Bugün insanlar işte bizim ordumuz şöyle yapar, böyle kahramandır falan, tamam sen de gitsene. Sen niye gitmiyorsun? Oysa asıl mesele şu, bakın bir ordu millet diye bir ayrım yapıldı. 19. asırdan sonra işte polis teşkilatı kuruldu, jandarma teşkilatı kuruldu, yeni bir mahkeme sistemi kuruldu ve mahkemelerde savcılık diye bir şey kuruldu. Sistem tümüyle bitirildi. Yani eskiden her vatandaş aynı, hem asker, hem polis, hem savcı. Dolayısıyla toplumun bütün problemleriyle yakından ilgilenir. Hiç kimsenin dokunulmazlığı olmaz. Padişah dahil hiç kimsenin dokunulmazlığı olmaz. Her vatandaş gördüğü her yanlış konusunda ilgili makamları uyarma hakkına sahipti. Ve o makamlar da o vatandaşa kısa bir sürede cevap verme zorunluluğu içerisindeydiler. Toplumun huzurunu bozan bir olayla karşılaştığı zaman bir savcı gibi, bir şey gibi, polis gibi hemen o şahsı alır, mahkemeye götürür. Vatandaşların da ona yardımcı olma hakkı, görevleri vardır. Hemen götürür mahkemeye. Mahkemenin gecesi gündüzü diye bir şey yoktur. Yani hakimin evi nerede? Falan yerde. Hemen hakimin evine en yakın olan camiye götürülür. Camide hakim hemen gelir. O çevrenin önde gelen bütün kişileri yargılamada bulunur. Çünkü yargılamanın tam olarak hukuka uygun olması gerekir. Onun da çok güzel kuralları vardır. O bölgenin önde gelenleri mutlaka olur. Her birinin tek tek kaydı tutulur. Sonra o iddia sahibine denir ki sen bu şahsı ispat et, iddianı ispat edebilirse eder. Tabii karşı taraf suçunu itiraf ettiği zaman ispata da gerek yok. Ve o gün hemen karar verilir ve bir başka güne ertelenmez. Burada sıklıkla konuşmuştum, Osmanlı mahkeme arşivini, İstanbul mahkeme arşivini 20 yıl kadar yönettim ve 3 gün süren dava çok nadir olarak gördüm. Dolayısıyla şimdi aynı şey bugün asker için de söz konusu. Bakın dikkat ederseniz işte kışlaları ayrı bir yerde. Efendim oturdukları yerler ayrı, boş vakitlerini geçirdikleri yerler ayrı, eğlence yerleri, her şey ayrı insanlardan. Ve onların kendi içerisinde de sınıflamalar var. İşte komutanlar var, üst komutan, onun bir altı, onun bir altı. Askerler kendi içerisinde sınıflama. Dolayısıyla böyle parça parça bir hale bölüştürülmüşler. Bununla başarılı olma imkanı yok. Onun için bizim tekrar eski halimize dönme mecburiyetimiz var. Ordu millet olmamız lazım. İşte bu İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonra tüm dünya gerçek kimliğini ortaya koydu. İnsan hakları, bunlar sadece laftaymış. Savaş hukuku laftaymış. Efendim işte Birleşmiş Milletler var. İşte bilmem Uluslararası Sağlık Teşkilatı, hepsi laftaymış. Ve gördük ki bunlar Müslümanları insan yerine bile koymuyorlar. Peki o zaman bize düşen ne? Şimdi bakın şu ayetleri okuyacağım. Bakın ki bugünkü resmi gösteriyor mu? Yani bugün dünyadaki resmi bu ayetler ışığında bir gözünüzden geçirmeye çalışın. Ali İmran suresinin 110. ayetinden başlıyorum. Allah diyor ki: "Kuntum hayru ummetin uhricet linnas." Siz bütün insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmet, bir topluluksunuz. Bak, Müslümanlar için değil, bütün insanlar. Mesela şimdi bugün Gazze'deki zulüm Müslümanlara değil de Müslüman olmayan bir gruba da yapılsaydı, Allah-u Teala Nisa suresinin 75. ayetinde bize şu görevi yüklüyor. Size ne oluyor ki Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Zayıf düşürülmüş kadınlar, erkekler, kadınlar ve çocuklar, ya Rabbi, halk zalim olan bu topraktan bizi kurtar diye yalvarıp duruyor diyor. Bakın, Müslüman şartı koşmuyor. Burada da diyor ki siz insanlık için ortaya çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Peki ne yaparsınız? Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Hep iyi ve doğru olanları emreder. Kötü ve yanlış olanlardan insanları yasaklarsınız. Hep iyilikten yanasınız ve kötülüğe karşı olacaksınız. Peki. وَلَوْ اَمَنْ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لُهُمْ. Keşke ehli kitap, Allah'ın kendilerine kitap verdiği toplumlar ve onlar da, onların içinden bu kitapları iyi bilenler de kitaplarına inansalardı. Dünyada tek bir din var, o da İslam. Öyle Yahudilik, Hristiyanlık falan diye ayrı ayrı dinler yok. Bunlar daha sonra tek bir din vardır, İslam. Onlar da inansalardı, lekâne hayran lehum, elbette ki onlar için de çok hayırlı olurdu. Peki, minhumul mu'minun, içlerinde inananlar var. Ama ve ekseruhum lefâsikun. Şurası bir gerçek ki onların çoğu hakikaten yoldan çıkmışlardır. Ondan sonra peki bunlar ne yapıyorlar? Len yedurrukum illa eza. Size böyle canınızı sıkmak dışında bir zarar veremezler. Siz eğer Müslüman olursanız. İşte bugün sosyal medyayı kullanırlar, şunu kullanırlar, bunu kullanırlar. Bir takım laflarla, şunlarla, bunlarla can sıkmaya çalışırlar. Ama ve in yukatilukum yuvallukum uledbar. Sizin de savaşırlarsa sırtlarını döner giderler. Savaşamaz. Evet. Sümme la yunsarun, sonra başkalarından da yardım görmezler. Yani bunlar birbirlerine de yardım etmez. Dulibet aleyhimu zilletu eynemâ tukifu. Nerede olursa olsun böyle alçaklık onların üzerine yapışmış vaziyettedir. İlla bihablim minallah ve hablim minannas. Ama tabi Allah-u Teala'nın bir desteği olmuş ya da insanların desteği olmuş başka. Ve duribet aleyhumul meskene. Bir de miskinlik çökmüş. Yani adamlar mesela işte yok efendim Amerika şu kadar gemi gönderdi. Hadi bakalım savaşın görelim. Bak ne zamandan beri İsrail işte biz kara hareketi başladı. Ya küçücük bir yeri zaten bombalaya durmuyorsa ama kara hareketinden niye kaçıyorsunuz? Gerisin geri dönerler sizin de savaşırlarsa diyor. Evet. Üzerlerine alçaklık çökmüştür. Dikkat ediyorsanız gerçek kimliklerini ortaya çıkardılar. Bugün fıtratına uyan insanlar yeryüzündeki tamamı, tabii fıtrata uyan nedir? Yani doğal yapısına uygun davranan, bu sadece Müslümanlar arasında değil, dünyanın her yerinde var bu insanlar. Bu insanlar dikkat ediyorsanız dünyanın her yerinde bu yapılan yanlışları protesto ediyorlar. Evet. Veba'u bi gazabin min Allah. Allah-u Teala'nın gazabına da hak etmişlerdir. Evet. Gazabına gelmişlerdir. Ve dulibet aleyhimul meskene, üzerlerine miskinlik böyle çaresizlik de çökmüştür. Zalike bi ennehum kanu yekfuruna bi ayetler. Çünkü onlar Allah'ın ayetleri karşısında kafirlik ediyorlar. Doğru şeylerin üstünü örtüyorlar. Doğruların üstünü örtüyorlar. Yani evrensel kurallar onlar için önemli değil. Hemen sağa sola yatıyorlar, üstüne yatıyorlar. Ve yaktulûnel enbiyâ bi gayri hak. haksız yere nebilerin de itibarını ortada öldürüyorlar. Zalike bime asav ve kânü yâtedun. Onların isyankar olmaları, yani böyle baş kaldırmaları ve sınırları aşmaları sebebiyledir. İşte bugün dikkat ediyorsanız bütün uluslararası kurallar onları asla ilgilendirmiyor. Ne derseniz deyin, hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Kendilerinden bir tane çocuk ölse ortalığı yıkarlar ama İslam alemi onları hiçbir zaman ilgilendirmiyor. Ondan sonra şöyle diyor Allah-u Teala, leysu seva, hepsi aynı değildir. Min ehlil kitabi ummetun kaimetun yetmine ayatillah. Ehli kitap içerisinde dik duruşlu olan, Allah'ın ayetlerini okuyanlar da vardır. Yetmine ayatillah yana elleyli vuhum yesudun. Yani geceleri Allah'ın ayetlerini okur ve Allah'ın ayetlerine saygı duyarak okurlar. İbadetten de yaparlar. Yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah ve ahiret gününe inanırlar. Ve emrune bil maruf ve enhevne alel münker. İyiliği emreder, kötülükten insanları sakındırırlar. Ve yusariune fil hayrat. Hayırlar içinde de bütün ellerinden geleni yaparlar. Hayırlı konularda. Ulaike minas salihin. İşte onlar iyilerdendir. Dikkat ediyorsanız bugün dünyanın birçok yerinde Yahudilerden ve Hristiyanlardan yapılanlara karşı direnenler de var. Şimdi bakın, şimdi bu ayetler bugünkü resmi bütün yönleriyle ortaya çıkardı mı? O zaman bize düşen neymiş? Hayırlı bir ümmet olarak. İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak. Peki savaşmak gerekiyorsa onu da yapmak zorundayız. Bakın bizim önderimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah-u Teala Nisa suresinin 84. ayetine kadar öyle münafıklık yapan, ikiyüzlülük yapan Muhammed Aleyhisselam'a işte bu, tamam baş üstüne ne dersen hay hay ben de gelirim diyen insanlar, ben de yaparım diyen insanların yanlışlarından bahsettikten sonra şöyle diyor. Fekatil fi sebilillah. Yani tek başına Allah yolunda sen savaş. Bak tek başına da olsan savaş. La tükellef illa nefsek, çünkü sen kendinden başka, başkası hakkında sorumlu değilsin. Sen sadece kendinden sorumlusun. Peki ne yapacağız? Ve harridil müminin, müminleri de teşvik et savaşa. Teşvik et. Hadi buyurun gelin. Onun için mesela şimdi derste anlatılacak, savaşa katılmayan kişilerden hiçbirine bir ceza da uygulanmamıştır. Sadece bunlar suçu Allah'a karşı işlemiş sayılmışlardır. Savaşa katılmadığı için öldürülen bir tek kişi yoktur. Var mı Abdullah, sen bu konuda hep çalışıyorsun? Yok, öyle bir şey yok. Hayır, zaten şeyle ilgili de var biliyorsun. En büyük savaş olan bu Bizans'a karşı Tebük Savaşı'nda, evet, da oraya katılmayan insanlar var. Sadece günahkar oldukları tabii, ifade tabii ediliyor. Başka bir şey yok.
Tabi ahiretteki cezalarıyla ilgili çok ağır ifadeler var. Dünyevi olarak da onlara sadece mesela onlara namazını kılma diyor mesela. Çok ağır bir şeydi.
Bu münafıklarla ilgili. İşte ama sonra işte tevbi etmezlerse tabii.
İşte o ayet şey, o biraz Tebük'e katılmamayla da bağlantı kuruluyor.
Bağlantılı doğru doğru.
Bağlantı kuruluyor.
Mesela tevbi ediyor mesela 3 kişi var, üç değil kişi mi?
Onların tevbeleri de çok böyle
kısa yani sürede değil.
Hemen olmuyor. Onların evet, biraz ceza çekmeleri Allah tarafından şey yapılıyor.
Ama yani şu adam savaşa katılmadı, öldürelim diye bir olay yok.
Yok yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey.
Dolayısıyla bakın bu savaşa katılmak da hepimizin kişisel görevidir. Ve şunu da söyleyelim. Efendim İslam devletleri diye bir kavram da yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de hangi devleti kurdu? Var mı bundan haberi olan? Ya da İsa aleyhisselamın kurduğu bir devlet, hadi İsa aleyhisselama yapılan yanlışları şey yaptı ama Musa aleyhisselamın kurduğu bir devletten bahsedebilir misiniz? Ama Müslümanların birlikleri işte esas o gücü, işte o devleti oluşturuyor. Herkes Allah'ın emirleri etrafında birleşince dünyanın en güçlü kişileri haline geliyorlar. Kimse onların karşısına dayanamıyor. İşte şu ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gibi. Ama Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor, Allah yolunda sen savaş. Peki o zaman bugün onun konumunda olan liderlerin yapacağı da ben bu işi yapacağım. İster gelin ister gelmeyin demez demektir. O zaman arkasından inançlı insanlar canı gönülden giderler. İşte dünyanın yani Müslümanların en zor savaşı olan Tebük Savaşı'nda öyle bir zor savaş ki en sıcak mevsime rastlanmış. Tebük denen yer Medine'ye 700 kilometre uzaklıkta. O Tebük'ten Medine'ye kadar ben bir yaz günü hacca giderken otobüsle hacca giderken Medine'den İran'dan Tebük'ten Medine'ye doğru giderken inanılmaz bir sıcak vardı otobüste. O zaman klimalar da yoktu. 1981'di galiba gittiğimde ya da 2 olabilir bilmiyorum. Müthiş bir sıcak vardı. Otobüs şoförüne dedim ki ya şu arabanın kapısını aç da otobüsün kapısını aç da biraz rüzgar vursun serinleyelim. Bir açtı aman ya Rabbim içeriye bir alev girdi. Aman kapat dedik hemen kapattık. Şimdi orada siz dışarıda olduğunuzu düşünün. Üstten sıcak, alttan da o bu kumdan da sıcak geriye dönüyor. Tabii onlar gündüz gitmiyorlardı, gece gidiyorlardı ama gündüzünde yatacak yer lazım, dinlenmek lazım. O kadar zor zamanlarda Muhammed Aleyhisselam bak tek başına da olsa çık dediği zaman çıktı. Kaç kişi katıldı Abdullah? O zaman Resulullah'la hem de karşısındaki düşman da dünyanın en güçlü devleti Bizans. Kaç kişi katılmıştı?
30 bin tane binekli süvari.
30 bin deve, tane binekli süvari.
Deve ve diyelim.
Bir de yürüyenler vardı.
Genelde yani yürüyen sayısı az ama.
Az ama vardı yani. Bakın o kadar bir rakam hayal edilemezdi Medine için. Ama sen yola çıktığın zaman arkandan müminler gelir ve onlar geldiği zaman dik dururlar, kaçmazlar. Problem çıkarmazlar, fitne fesat çıkarmazlar ve başarı elde edilir. Geriye nasıl döndüler Tebük'te?
Tabii ki o bölgelerin hakimi olarak.
O bölgelerin hakimi olarak. Tebük yani Ürdün'ün hakimi oldu.
Evet.
Tüm o bölgelerin hakimi olarak döndüler. Bak tüm o bölgeleri Bizans'ın elinden aldılar.
Kuzey Arabistan bölgesi.
Kuzey Arabistan hem de savaşmadan. Çünkü Bizans geri çekildi. Yani bunların böyle geldiğini görünce korktu. Bak ne dedi Allah-u Teala? Bizans o zaman neydi? Hristiyan bir ülke değil miydi? Ne dedi Allah? Onlar sizinle savaşamazlar dedi. Mesela Haşr suresinde de ne diyor? La yukatilunekum cemiyan la fi qura muhassanatin emin ve raicudur. Onlar topyekun sizinle savaşamazlar. Sadece böyle korunaklı şeylerde yerleşim yerlerinde ya da duvarların arkasında savaşırlar. Öyle bir gelip de meydan savaşı yapamazlar Müslümanlarla.
Bugünkü manada hani savaşı diyorlar. Hani maşayla hani bir ismi veriliyordu ona. Vekalet savaşı bunun aklıma geldi. Vekalet savaşı diyebiliriz. Yani duvar arkasından derken yani kendilerini bir saklıyorlar. Kuklalarını duvarın öbür tarafında oynatıyorlar.
Öyle tabii. Bugün hep öyle yapıyorlar. Para veriyorlar, paralı asker tutuyorlar. Ondan sonra hadi bakalım gidin savaş. Onun için bakın Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor, sen savaş. Sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri de teşvik et. Belki Allah o kafirlerin gücünü yapacaktır. Yani o gücünü engelleyecektir. Yani bir şey yapamayacaklardır. Çünkü Allah'ın gücü çok daha fazladır ve Allah'ın verdiği ceza çok daha güçlüdür. Evet şimdi burada yapalım. Bu girişten sonra evet Fatih Hoca'yı bir dinleyelim.
Hocam ben de
sen ara ara da bu tarihi konularda devreye girebilirsin. Evet.
Okuduğunuz o ayetlerle aslında irtibatlı ayetleri ben yine hatırlatayım.
Hı hı.
Belki bunları da okumak gerekir. Enfal suresinin 60. ayetinde Rabbimiz mealen diyor ki onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Yani bir savaş olsun ya da olmasın her an savaşacakmışsınız gibi teyakkuzda olacak. Bu ancak bütün milletteki şuurla olabilen bir şey. Onlar ile Allah...
Ne diyor? Gücünüzün yettiği kadar evet. Kuvvet. Bu emrine muhatap olan kim? Devlet mi? Her mümin mi?
Evet, insanlar.
Her mümin.
Ve şey de yani o gücünüzün yettiği vurgusu önemli sizin. Şöyle bir şey yok. Ya her halükarda ne kadar uğraşsam da o benden daha güçlü. Senin ondan daha güçlü olmanı emretmiyor. Gücün neye yetiyorsa onu yapman gerekiyor.
O kadar. Yok efendim onların silah sanayi şu kardeşim Allah sana diyor gücünü neye getiriyor. Bir de atlar hazırlayın diyor. O da çok önemli.
Bunlar dalga geçiyorlar bu ayetler.
Dalga geçiyor. Hadi bakalım bugün ne yapıyor şeyde Filistin'de o Gazze'de insanlar at ve eşeklerle şey yapıyor nakliye yapıyorlar. Bak elektrik kesildiği zaman efendim bu yakıtlar bittiği zaman siz tankınızı arabanızı hareket ettirebilir misiniz? Ama at her durumda sizi şey yapar. Mesela şey olmuştu hatırlıyorum. Bu Afganistan'la Rusya savaşı sırasında Afganların elinde bir şey kalmamıştı yani. Ben de o zaman Süleymaniye'de vaaz ediyorum. İşte orada ilgili ayetleri okudum. Bakın dikkat edin Afganlar kesinlikle kazanırlar dedim. Bu adamlar direniyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Yani attan da başka şeyleri yoktu yani o sırada. Aman ya Rabbim gazeteler bir dalga geçtiler, bir haber yaptılar şunu bunu falan. Sonra birkaç gün sonra da onlar galip geldiler. Ama onu hiç kimse haber yapmadı. Evet.
Yani burada sadece at değil, güç yani ne gerekiyorsa güçlü olmak için, savaşmak için ne gerekiyorsa bunları bir kere hazırlayacaksın. Ayrıca at ayrıntısını da unutmayacaksın.
Bugün at ayrıntısı çok önemli.
Yani bu çok önemli. Yani kıyamete kadar devam edecek bir şey. Hani bunu genelde tarihselcilerin böyle çok vitrine koydukları bir ayettir bu. İşte gördüğünüz gibi bugün artık savaş uçakları, tanklar, füzeler, şunlar bunlar var. Oysa elimizdeki kitap bize at besleyin savaş için diyor. Bakın bu bile Kur'an'ın tarihsel olduğunu göstermektedir diye tam bir tahrifat örneği yapıyorlar. Oysa ayette savaş için gerekli olan kuvvet neyse ne, top, tüfek, her şeyi onları yapacaksın ama ayrıca bu at ayrıntısını da unutmayacaksın demek.
Deve demiyor.
At diyor. Evet.
At ne yapar? Bak at binicisini korur. At her yerde kendi enerjisini alacak gıdaları bulur. Ve hiçbir şeyin mesela tankın da çıkamayacağı ne bileyim şeyin de her yere çıkar, her yere gider.
Şeyin bildiğim kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin at çiftlikleri var Karacabey'de falan da ne kadar yeterli.
Bütün ülkelerim var, bütün süper güçlerim var at şeyi. Hayır,
bugün mesela iç güvenlikte de at kullanmaya başladılar.
Artırılması lazım bence.
Evet.
Ayet şöyle devam ediyor. Onlar ile Allah'ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği öbür düşmanları korkutursunuz. Yani siz eğer sürekli teyakkuz halinde olursanız sizin düşmanlarınız size saldıramaz. Ayrıca sizin bilmediğiniz, sizinle alakalı kötü emel besleyenler vardır. Onlar da böylelikle şey olur, korkmuş olurlar. Allah yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir, haksızlığa uğratılmazsınız diyor. Eğer barış için geri çekilirlerse aynı şekilde sen de çekil ve Allah'a güvenip dayan. O her şeyi dinleyen ve bilendir. Sonra 64. ayet. Ey Nebi sana uyan müminlere de Allah yeter dedikten sonra ey Nebi müminleri savaşa teşvik et. Yani buradaki teşvikten maksat hayatın bir gerçeği olduğunu ve sürekli zihinlerinde bunu canlı tut demek. Hani bugün bir takım söylemler, kulağa hoş gelen söylemler oluyor ya işte savaş çok kötüdür. En kötü barış bile savaştan iyidir. Savaşsız bir dünya. İnsanlar niçin savaşıyor ki? Savaş insanlık suçudur. Ha, böyle bir şey değil. Bunlar tamamen safsata türü şeyler. Savaş dün olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da kıyamete kadar insanlığın bir gerçeği olacak. Çünkü insanlar hiçbir zaman sınırları çiğnemekten geri durmayacaklar. Yani savaş kıyamete kadar devam edecek. Allah-u Teala eğer öyle olmasaydı bunu farz kılar mıydı? Bir takım kırmızı çizgiler belirler miydi? Bu çizgileri aşanlar olursa şunu yapacaksın der miydi? O zaman düşünün, savaşlar bir gün bitecek, kimse savaşmayacak, böyle bir dünya tahayyül ediyorlar. Kur'an'daki yüzlerce ayet ne? O zaman anlamsız. Oysa kıyamete kadar bu bir gerçek. İşte bu sebeple Allah-u Teala diyor ki Nebi Aleyhisselam'a, sen müminleri sürekli bu konuda zihinlerini canlı tut. Yani bir gün olur ya savaşmak zorunda kalırız, buna hazırlıklı olun. Yani bugün yatıyorsun, geziyorsun, bahçende dolaşıyorsun ama yarın savaşmak zorunda kalabilirsin. İşte insanları, hocamın biraz önce dersin başında söylediği, ya senin mesleğin askerlik değil. Sen hiçbir zaman savaşmayacaksın. Eğer savaşmak zorunda kalırsa bu ülke, birileri senin adına bu işi yapar dediğiniz an, farkında olmadan ülke aslında birilerine teslim edilmiş olur. Devamında da Rabbimiz diyor ki, sizden sabırlı, duruşunu bozmayan 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. İçinizden 100 kişi olursa onlar da kafirlik edenlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar direnç göstermenin önemini kavrayamayan bir topluluktur. Daha sonra bu ayet şu ayetle neshediliyor. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve şimdi yükümlülüğünüzü hafifletti. Allah'ın izniyle sizden dirençli 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa onlar da 2000 kişiyi yenerler. Allah direnç gösterenlere, direnç gösterenlerle beraberdir diyor. Yani demek ki savaş için kıyamete kadar Allah bize bir emir vermiş. Sürekli hazırlıklı olacağız. Ayrıca şeylere de, sayısal oranlara da Rabbimizin en azından belli durumlarda dikkat etmemiz gerektiğini bize söylüyor. İşte mesela Bedir Savaşı'nda Müslümanların şeylerin iştiyaklarının bozulmaması için karşı tarafı onlara iki kat gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizden iki kat güçlü olsalar bile sayısal olarak Allah-u Teala savaşmamızı emrediyor.
Bir de şunu da sık sık tekrarlamak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize savaşma emrini verir. Ama kiminle savaşacağız ya Rabbi? Bakara suresinin 190. ayetinde diyor ki وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Benimle savaşmayana savaş açabilir miyim? Yok. Ama tabii bir savaş hazırlığı yapmış geliyorlar. İşte bu Tevük seferinde olduğu gibi böyle bir hazırlık varsa elbette ki onun karşısına çıkacağız. Ama bize savaşmak için geliyorlar. Buyurun beyler, hadi sizi nerede misafir edelim diyecek halimiz yok. وَلَا تَعْتَدُوا diyor, sınırlarda aşmayın. Mesela Tebük Seferi nasıl oldu? İstersen Abdullah onu bir anlat. Aslında, hangi şartlarda Resulullah savaşa çıktı orada?
Gerçekten Tebük Seferi bayağı yoğun bir savaş silsilesinin devamında olan bir savaş.
Öncekisini de istersen
tabii kısa bir özetle. Evvelinde bir Mute Savaşı var. İki sene ya da bir sene öncesinde diyeyim. Bir sene öncesinde falan bir Mute Savaşı var. Orada Resulullah katılmamış. O bölgede işte Müslümanlara sıkıntı çıkaran ve Hristiyanlarla anlaşmalı bazı gruplara yönelik bir sefer emri veriyor Resulullah. İşte Zeyd bin Harise kumandasında bir şey. Mute Savaşı'nda 3000 kişilik bir Müslüman grubu gidiyor ama Müslümanlar gerçekten orada şoka uğruyorlar bir bakıma. Çünkü 3000 kişi gittikleri yerde gerçekten Bizans'ın desteğiyle oluşturulmuş çok büyük bir orduyla karşılaşıyorlar. Resulullah'ın belirlemiş olduğu 3 tane kumandan birden şehit oluyor. 4. kumandan olarak işte daha sonra Halid bin Velid başa geliyor. Kaynaklara göre en düşük söyleyenler o da düşmanın 40 bin ve 50 bin arası olduğunu söyler. En yüksek söyleyenler 200 bine kadar vardırır. Düşmanın sayısıyla Müslümanların sayısı arasında büyük bir orantısızlık var yani. Bayağı yüksek sayı ve Halid bin Velid de 4. kumandan olarak şey yaptığı zaman, komutayı ele aldığı zaman bütün komutasını savaşı kazanma üzerine değil, orduyu sağ salim geri çekme üzerine kuruyor. Ve nitekim bununla ilgili bir bazı şeyler yapıyor, düzenlemeler yapıyor. Orada da yer değişiklikleri ve ani bir sanki az değil Müslümanlar gibi bir güçlüymüş gibi karşı tarafa taarruz yapıyor. Karşı tarafa bir afallatıyor ve geri çekiyor orduyu. Ve Medine'ye dönüldüğünde Müslümanların geri çekildiği ve şehitler verildiğini görünce Resulullah üzülüyor. Bazı Müslümanlar da özellikle geri çekilme olayını duyduklarında kaçma olarak bunu nitelendiriyor. Ve bir ordu mensuplarına bir yuhlama seansı gibi artık öyle bir şey yaşanınca Resulullah kızıyor. Diyor ki hayır, bu bir şey değil, mağlubiyet değil. Bu daha sonraki bir şey için taktiksel anlamda bir geri çekiliş olarak biz bunu kabul ediyoruz diyor. Yani Tebuk Seferi'nin altyapısında olan bir şey olduğunu söyleyebiliriz bunun. Tabi arada Mekke'nin fethi yaşanıyor tam 3,5 ay sonra. Yani bu 629 yılında olan, Eylül 629'da olan bir şey bu Tebuk Seferi. Ocak 630'da Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. Ve üzerinden Mekke'nin fethinin üzerinden bir 8-9 ay geçiyor. Ve özellikle Müslümanların ticari ilişkilerinde çok yoğun bir şekilde ilişkileri olan diyeyim Şam bölgesine Nebatili ya da iki türlü Türkçe'de kaynaklarda geçiyor. Nebatili diyelim biz onlara. Nebatili dediğimiz bir şey var. Bir o bölgede bir kavim var, bölgede bir yaşayan bir grup. Onlar özellikle çok ticari ilişkileri güçlü olduğu için ve Müslümanlarla yapmış oldukları ticari anlaşmalardan güzel kazançlar elde ettikleri için haberi ulaştırıyorlar. Diyorlar ki Bizans'tan bu bölgeye doğru önemli derecede büyük bir hazırlık var. Ve özellikle o bölgedeki Arap kabileleri, Bizans'ta anlaşması olan Arap kabilelerinin o işi teşvik ettiğini söylüyorlar. O Arap kabileleri özellikle Amile, buradan not almışlar, Lahim ve Cüzam kabileleri. Bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki Mekke'nin fethinden sonra bu Muhammed ve yanındakiler çok güçlendi. Eninde sonunda buraya gelecek diye Bizans şeyini bir bakıma teşvik ediyorlar. Ve Bizans orada büyük bir ordu kurmaya yelteniyor. Resulullah da bu haberleri doğrulattırmak için tahkik. Zaten bütün kendine gelen haberler kimden gelirse gelsin bir tahkikat yaptırırdı mutlaka. Bir soruşturma yaptırırdı onunla ilgili. Elinde mutlaka sağlam deliller olmasını isterdi. Bedir Savaşı'nda öyle yaptırmıştı. Hendek Savaşı'nda hemen hemen bütün savaşlarında haber en güvendiği insanlardan bile ulaşmış olsa o haberin içini bir şekilde sulandırılmış olabilir. Haberi getiren kişiler olayı manipüle etmiş olabilirler diye düşündüğü için mutlaka bir araştırma yaptırırdı. Ve yine yaptırdığı araştırmada gerçekten de karşı tarafın savaş atlarının nallarını nalbantlara çaktırma gibi savaşın son aşamasında yapılacak o aşamaya geçtiklerine dair bilgi elde etti. Ve bunun üzerine İşte bu Tebük Seferi Tevbe suresinde de bol bol bahsedilen o aşamalar gerçekleşti. Resulullah özellikle topyekün bir savaş olması, hani ordu millet diyoruz ya, gerçekten bütün savaşan unsurların Müslümanlardan bu savaşa katılmasını arzu ettiği bir savaş. Tabii ki mecburen katılmayacak olanlar hariç her zaman bütün tam seferberlik halinde bile mutlaka mecburiyetten katılacaklar olabilir elbette.
Hazreti Ali Medine'yi korumak için orada görevli
evet,
vekil
olarak. Sonra bir de şu var, yani Müslümanların aslında ulaştığı özellikle son dönemde Mekke'nin fethinden sonra ulaşmış oldukları maddi kabiliyet de aslında artmış durumda. Az önce söyledik yaya vardı diyoruz ama ayeti kerimeye göre binek bulamadıklarından dolayı ağlayıp geri dönmek durumunda olanlar olduğu için yaya pek kabul edilmediğini biz görüyoruz. Yani Tevbe 92'de zannedersem bir geçeyim o 92'deydi zannedersem.
Bulamadılar demek.
Evet. Tamam. Bazı Müslümanlar var ki mesela 92. ayette geçiyor. İşte vele alellezine idame etevkil tahmilun gultele ecidu ma ahmilkum aleyh. Ne diyor burada? Yani Resulullah diyor ki sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum. Yani bazı Müslümanlar geliyor hadi böyle cevap aldıklarındaysa bu 7 tane Müslüman olduğu söyleniyor bu.
Üzülüyorlar,
ağlıyorlar. Ayet-i kerimede ağladıkları. Yani bir savaş için, cihat için yanıp tutuşanlar var. Bir de özellikle eski savaşlarda savaşmakla birlikte bu savaşa katılmayı arzulamayan bazı Müslümanlar var. Neden? Ekonomik durumlardan dolayı. Çünkü savaşın gerçekleşmesi beklenilen mevsimler tam hurma toplama mevsimi. Eylül ve Ekim aylarında savaşın gerçekleşeceği düşünülüyor. Eylül ve Ekim aylarında tam hurma mevsimi dediğimiz dönem.
Bunun, en sıcak dönem.
Evet, bununla alakalı da yine ayeti kerimelerde buraya açmıştım onu. Diyor ki Rabbimiz Tevbe suresi 38'de ya eyyühellezine amenü, ey inananlar, inanıp güvenenler, ma leküm izâ gîle leküm minfirû fî sebîlillâhi istâgaltum ilel arz, size neler oluyor, yani ne yapıyorsunuz siz Allah yolunda savaşa çıkın denince çakılıp kaldınız. Demek ki iman edenlerden aslında arzulamıyorlar savaşı. Yani bugün hani Türkiye'de savaş olsun diyenler yanında aynı şekilde ya olmasın diyenler aynı bu mantıkta diyebilir. Yani aynı
savaş
şey.
Olsun diyen kişiye hadi savaş var yarın gidiyoruz gel git desen kaç kişiye gelir?
Evet, o da var tabii ki. O da şey hangi sure? Saf suresinde geçiyor değil mi? Kebura makten indallahi en tegulü ma la tefalun. Allah katında Allah'ın hoşuna gitmeyen, en hoşuna gitmeyen şeylerden biri de yapmayacağınız şeyi söylemenizdir diyor Rabbimiz. Bu devamında da diyor ki eradîtum bil hayâti dünyâ minel âhireh, siz ahirete karşı dünya hayatını mı tercih ediyorsunuz? Femâ metâul hayâti dünyâ fil âhireti illâ galil. Dünya hayatının kazancı ahiretin yanında çok çok azdır. Siz savaşa çıkmazsanız çıkmayın diyor bir sonraki ayette. Ellâ tenfuruhu yuadibküm azâben elîmen ve yesteptir gâmen gayrakum ve lâ tadurruhu şey'e. Allah sizi acıklı bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluğu getirir ve siz de Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah her şeye bir ölçü koyar. Bu ayet-i kerimeye Türk ayeti diyenler de vardır hani bir şeyle birlikte. Yani nitekim ya bu ayet-i kerimelerle aslında Allah-u Teala bir bakıma savaşa katılmakta gönülsüz olan Müslümanları azarlıyordu. Yani şey yapıp ve birçok Müslüman da bu anlamda bu ayet-i kerimeleri gördükten sonra fikirlerini değiştirip savaşa katılmış. Ama savaş gerçekten de 780 kilometre, 800 kilometre civarı, 700'den biraz daha fazla. 19 gün sürüyor ulaşım. 19 gün Tebuk'e gidiliyor. Hep bineklerle gidiliyor. Hatta savaş esnasında firar edenler var. Savaştan önce izin isteyenler var. Resulullah da hemen hemen kendinden izin isteyenlerin büyük bölümüne izin vermiş. Yani çeşitli bahaneleriyle sürüyorlar. Kimi hava çok sıcak işte diyor. Kimisi bizim gücümüz yetmez diyor. Dedim 42. ayeti kerimede Tevbe suresinde yine Resulullah azarlanıyor Allah tarafından. Yani Allah kızıyor. Diyor ki işte afallahu anki, Allah seni affetsin. Lime edinte lehum, niye onlara izin veriyorsun? Hatta yetebeyyene lekellezine sadegu ve te'alemen kâdibin. Gerçekten yalan söyleyenlere, doğru söyleyenleri tam tespit etmeden, yani sadece onların laflarına bakarak neden izin veriyorsun diye burada bir anlamda azarlanıyor Resulullah da. Ama ayetin devamında da Allah-u Teala diyor ki yani sen öyle yaptın ama bunun da olumlu tarafı da var diyor. Olumlu tarafı da işte inanmayanların sizinle birlikte gelmesi size daha da ayağınıza bağ olurdu diye Rabbimiz bir yandan hem kızıyor hem de yine savaşa gidenleri teşvik edebilme amacıyla olumlu yönünden de ayeti kerimenin devamındaki iki ayet devamında öyle yaklaşımda bulunuyor. Sonra Müslümanlar gidiyorlar Tebuk bölgesine. Tabii orada büyük bir ordu beklerken karşılarına bir ordu çıkmıyor. Ve orada ne yapacakları konusunda Resulullah, o vakte kadar Resulullah kimseyle istişare etmemiş. Yani ne yapalım ne edelim diye. Çünkü gerçekten sağlam haberler ulaşmış. Bir de Mu'te Savaşı'nın bir rövanşı niteliğinde bir tarafı var bu. Zaten Mu'te Savaşı dönüşünde de Tebuk Savaşı ile alakalı, yani ileride bu gruba karşı bir sefer yapacağız demişti. O anlamda sözünü yerine getiriyor. Fakat Tebuk bölgesine ulaşıldığında büyük bir grupla ne yapılacağı konusunda istişare etmek istedi. Ve orada istişare, işte sahabenin önde gelenleri var. İşte Hazreti Abbas, Hazreti Ömer önemli sancaklara sahipler. Onlara sorduğunda Hazreti Ömer şöyle bir şey söylüyor rivayetlere göre. Vakidi'de geçen bir rivayete göre diyor ki Allah'ın bu konuda diyor gönderdiği bir şey varsa diyor ona göre davranırız diyor. Resulullah da Hazreti Ömer'e herkesin duyacağı şekilde bir fırça çekiyor. Diyor ki Allah'ın da diyor bu konuda bir bildirdiği bir şey olsa ben size sorar mıyım diyor. Yani çünkü ben size danışıyorsam eğer bu konuda öyle bir şey ayet yoktur. Yani ayet var, ayet olan bir konuda size danışır mıyım ben diyor. Ve orada nitekim en nihayetinde şöyle bir karar alıyorlar. Biz burada kalalım. Daha da ileri gitmeyelim. Bunlar madem ki bizim karşımıza çıkmaya cesaret edemiyorlar. Biz bu bölgede yapabileceğimiz şeyleri yapalım. Yani bu bölge Kuzey Arabistan bölgesini hakimiyetimiz altına alabilme adına yapılabilecek şeyleri yapalım. Bu bölgede savaşı teşvik ettiği ile alakalı bize gelen istihbaratta hangi gruplar vardı? İşte Amile, Cüzam, işte o Lahm kabileleri var. O kabilelere şey gönderiliyor, ulaklar gönderiliyor. O ulaklar da kabile liderlerini Resulullah'ın yanına gelmeleri noktasında davet ediyor ve kabile liderleri gelip birer birer teslim olduklarını ya da ne diyelim bağlılıklarını bildirme noktasında şey yapılıyor. Ve etrafta da yine belli bölgeler var. İşte Ezruh bölgesi var, Cerrah bölgesi var ve Dümetül Cendel yine oraların en önemli bölgesi. İki bölge bağladığını bildiriyor ama Dümetül Cendel bölgesinden olumlu haber gelmiyor. Hatta oranın lideri Ukaydır denilen bir vatandaş ileri geride konuşuyor. Biz diyor Bizans'a arkamızı dayamışız, siz kimsiniz gibilerinden. Ve bir bakıma şey yapıyor, yani savaşla alakalı biz sizi yerle bir ederiz gibilerinden laflar söyleyince Resulullah o orada bulunan 30 bin kişilik gruptan bir işte 400 kişilik grubu yine Halid bin Velid kumandasında onların üzerine gönderiyor. Fakat üzerine gönderildiği halde tabii onlar uzaklaşıyorlar, kaçıyorlar o bölgeden. Fakat liderleri bir şekilde derdest edilip Resulullah'ın önüne getiriliyor. Orada yine Resulullah'a bağlılığını bildirmek durumunda kalıyor. O Dümetül Cendel bölgesi daha önce aslında birçok savaşta Resulullah, mesela Hendek Savaşı'ndan önce de dahil aslında aleyhte işler yapmışlar. Yani aslında belki hurma rekoltesiyle alakalı sıkıntı yaşanmıştır o sene ama kısıtlı olarak belki şey yapılıyor ama onun kat ve kat üstünde şeyler, kazançlar elde ediliyor. Nitekim vergi, tabii bu insanlarla anlaşma yapıldığında bedava yapılmıyor bu. Vergi vereceksiniz. Yani siz bize bağlılığınızı daha önce Bizans'a veriyordunuz. Şimdi o bize bağlılığınızla birlikte vergi ödeyeceksiniz. Bu vergi üzerinden bir bağlılık da yapılıyor. Ve geri dönülüyor. İşte geri dönme yolunda bir kötü bir şeyler tabii yaşanılıyor. Yani suikastla alakalı bir şeyler var. Bu arada tabii münafıkların hepsi de Medine'de kalmamış. O orduya dahil olanlar da var. Yani orduya dahil olanlardan ileri geri konuşanlar var. Kur'an-ı Kerim'e Tevbe suresinde o da geçiyor yine. Mesela
İstersen onu fazla uzatmayayım çünkü çok uzun oldu.
Yani 78-79'da alay edenler olduğu Resulullah'ın kulağına falan geliyor bu durum. Yani bu her zaman yaşanılabilen bir şey. Ordunun içinde, ordunun dışında da olsa.
Dönüşte de Resulullah'a suikast.
Suikast. Ve onunla ilgili haber alınca Resulullah ordudan ayrılıp 2-3 kişilik yanına işte Huzeyfe bin Yaman ve Hazreti Abbas'ı alıp 3 kişi bir şekilde o şey yapılacak yerde ayrı bir şekilde atlarını koşturuyorlar. Yani o şeyden alınan istihbarata göre. Yani Tebük'le alakalı vereceğimiz hemen hemen tarihsel bilgiler böyle. Yani
tamam. Tabii uzatırsan çok şey var da.
Çok fazla bilgi
çok,
var da.
Çok bilgi var ama ancak bu
yani,
kadar.
Tabii. Çok fazla da şeye girmek, evet. Ayrıntılara girmek.
Şimdi burada şunu şey yapalım. Yani Müslümanların hedefi neydi? İşte Ali İmran 110. ayette tüm insanlara iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak. İnsanlar üzerinde hakimiyet kurmak değil, efendim zengin olmak değil, yani savaş yapmak değil, esir almak değil, bunların hiçbirisi değil. Bütün mesele Allah'ın emrine uymaktır. Allah'ın emrine uyma, savaş emri her Müslümana verilmiş bir emir olduğu için kadın erkek ayrımı olmadan herkes kendi imkanlarına göre her an savaşa hazır olmalı. Mesela Resulullah boşuna eşi Ayşe validemizi Beni Mustalik Savaşı'na götürmedi. Yani bu tür şeyler Kut Savaşı'nda da kadınlar var değil mi? Tabii.
Hatta savaşan kadınlar. Savaşan. Dolayısıyla, savaşma izni alıp Resulullah'ın izin verdiği savaşma tabii. için kadınlar.
Dolayısıyla yani şeylerin yani hepimiz Müslüman kafir ayrımı olmaksızın mesela yani bugün bir eve baskın yapıldığı zaman o evdeki hanımlar savaşmayı biliyorlarsa baskın yapanların hepsinin cezasını da verirler. Dolayısıyla bizim yani tekrar ordu millet meselesine dönecek olursak bugün batıdan öğrendiğimiz sistemlerin %100'ünü ki 19. asırdan itibaren gelmiştir şeyden def etmemiz lazım. Onlar tamamen haksızlık ve zulüm. İnsanların malları üzerine hakimiyet, canları üzerine hakimiyet esasına göre oluşmuştur. hukuk sistemimizi, anayasayı, devlet sistemimizi, her şeyimizi şey yapmamız lazım.
Bir açılım yapabilir miyim? Hı. Şimdi geçen bir haber okudum. Özellikle Amerika'nın dünyadaki üsleriyle alakalı bir şeydi. Dünyada 800 üssü varmış çeşitli bölgelerde. Şimdi biz hep bu ekonomiyle ilgili derslerde söylüyoruz. Yani hani özellikle faiz sistemi hep o şeyi besler. O faiz sisteminin ana kimin elindeyse o güç onu besler. Yani şimdi özellikle bizim gibi ülkeler 2-3 yerde bile üs açtığında maddi anlamda sıkıntılar, hani ekonomiye bunun bir yükü olduğunu ama düşünüyoruz. Biz aslında şu an hani boykotlar yapılıyor, bunlar yapılsın güzel şeyler. Ama aslında bütün dünya devletleri, özellikle Müslüman devletler o global ekonomiye, faizli ekonomik sisteme angaje olmakla aslında o 800 tane üssün mermisini, şeyini biz aslında ekonomik sistemimizle finanse ediyoruz zaten. Yani biz onları bizden alınan o faiz gelirleriyle şeylerle aslında onlar bize bomba atıyorlar. Yani tamam şu içeceği içme, bunu, tamam bunlar %100 yapılsın. Ama bunlar o öbür ekonomik sistemin, genel sistemin onlara kazandırdığı yanında binde bir anca. Yani binde bir.
Zaten bu ekonomik sistem dedikleri de inanılmaz bir akılsızlık. Ben gerçekten burada
sömürü, yani tam bir
sömürü kelimesi bile çok hafif. Ben mesela 19. asırda Osmanlı Bankası kurulduktan sonraki olayları arşiv belgelerinden çok yakından bildiğim için, böyle yani birilerinden anlatılan değil, arşiv belgelerinden, işte Şeyhülislamlık arşivi, İstanbul Mahkeme arşivi, ya ben onları gördükçe böyle ya bir tane akıllı adam yok muymuş derdim. Ya bugün de aynı ekonomi uygulanıyor. Bugün de diyorum bir tane akıllı adam yok mu ya? Bu ekonomik şey, baskı altında nasıl yaşıyor bu Türkiye? Ya iki dakikada halledilecek bir mesele asla kimse halletmeye yanaşmıyor. Ben anlayamıyorum. Bu ne biçim bir şey yani? Bu ne biçim bir şey ya? O yani inanılır gibi değil gerçekten. E tabi bugün şey yapmış, bu para babaları bütün milleti kendine kul köle yapmış. Kimse sesini çıkaramıyor.
Para babaları da İsrail.
Tabii, tamamı onlardan. Evet. Neyse, evet, sen söyleyecek. Bu kadar. Peki son olarak da şunu ben size söyleyeyim. Bakın Allah-u Teala, yani bizim görevimiz savaşmak değil. Bizim görevimiz huzur ve güvenliği sağlamaktır. Ama eğer siz savaşı göze almazsanız huzur, güvenlik diye bir şey olmaz. Çünkü insanlar hukuksuzluğa çok şey, hak hukuk tanımadan şey yaparlar. Yani
şu ayet-i kerime var ya.
Bakara
Suresi. Ya eyyühellezine amenü gâtilüllezine yelûneküm minel küffâri vel yecidûfîküm gıvvâ. Hani 123'teki. İşte ey müminler, işte yakınınızda olanlar ki o kafirlerle savaşın ki sizde bir sertlik bul, yani sertlik görsünler. O ayet-i kerime tabii ki. O sertliği, hani savaşın Müslümanlar her istediğimizi yaptırırız dememeleri gerekiyor bu ayet-i kerime.
Ya tamam öyle yaptır ama mesela efendim duayla muvayla olmaz. Ya Rabbi sonları kahret falan filan değil. Kardeşim Allah-u Teala bu dünyada sistemini imtihan için kurmuştur. Sistemi imtihan için kurduysa
şu ayet-i kerime gâtil bu.
Evet. Ne yapıyor Allah-u Teala? Evet, şeyde,
kahrolsun İsrail diyoruz. Allah ne diyor?
Kahrolsun İsrail demek de bu iş olmaz. Sen elinden geleni yapmak zorundasın. Ne diyor Allah-u Teala? Gâtilûhum. Onlarla savaşın ki yuadibhumullâhu beydikum. Allah sizin elinizle onlara azap etsin. Allah böyle bir sistem kurmuş. Öyle olacak olsa yeryüzünde bir kafir, bir tane zalim kalmazdı ki, sistemini imtihan için kurmuş. Siz imtihana girin. Allah size başarıyı versin. Ve yuhsihim, onları perişan etsin. Ve yansurküm aleyhim, onlara karşı size zafer versin. Ve eşfi sudure kavmi müminin, ve müminlerin gönüllerinde ferahlasın, rahatlasın. Dolayısıyla şimdi son olarak şu ayet-i kerimeyi de şey yapayım. Ben şu ayeti okuyacaktım. Şu Bakara suresinde şeyle, Davud aleyhisselamla ilgili bir ayet-i kerime vardı. Hah, tamam buldum. Allah-u Teala diyor ki velev la def'ullahi, 251. ayette Bakara, velev la def'ullahi nase ba'dahum bi ba'd, Allah insanların bir kısmını bir kısmını engellememiş olsa ya, lefesedetil ard, Yerici kesinlikle fesat çıkardı. Adamlar her türlü pisliği yaparlardı yani. Evet. وَلَكِنَّ اللّٰهَ دُوْفَدِّنْ عَلَى الْعَالَمِينَ Ama Allah insanlara iyilik ve ikram sahibidir. Dolayısıyla bugün yeryüzünde tam bir fesat yaşanıyor. Elbette ki bunlar bu şeyi kaybedecekler. Ama Allahü Teala şeyde de Enfal suresinin 61. ayetinde de Bakara 196'da bizim de savaşanlarla savaşmamız gerektiğini söyledi. Ama aşırı gitmeyelim dedi. Enfal 61. ayette de eğer barış için geri çekilirlerse onlar çekilecek ki ama barış talebinde bunları çekilirlerse sen de geriye çekil barış için ve Allah'a güven ve dayan diyor. O her şeyi dinleyen ve bilendir. Dolayısıyla yani biz savaştan asla geri durmayacağız. Hepimiz, her bir Müslüman şey yapacak. Şöyle bir düşünün. Türkiye'de herkes bir asker dendiği zaman Türkiye'nin ordusunun sayısı kaça çıkar? Birdenbire milyonları geçer. 40-50 milyonluk bir ordu olur. Ve bu da insanları korkutmaya yeter yani. Hele bir de işte bugün de diğer Müslüman ülkeler zaten Türkiye, Arabistan şu bu diye bir şey yok. İslam alemi tek bir devlettir. Bu devlet anlayışını da bir an önce değiştirmek zorundayız. Allah yardımcımız olsun.
Bir şey daha bir ilave edeyim. Savaş filan böyle bahsettiğimiz zaman işte savaş çok zor şöyle işte siz gidin savaşın gibi yorumlar yapılıyor. Ve o Tebük seferinde de yapılmış. Özellikle karşı taraf çok Bizans kuvvetli ve işte düzenli bir ordu olduğu için. Allah da Tevbe suresinin 51 ve 52. ayetiniyle cevap verilmesini istemiş. Yani bu savaşla alakalı dalga geçen diyor ki orada قُلَّ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا De ki bize ancak Allah'ın yazdığı başımıza geliyor. Allah'ın yazdığı nedir? Savaşla ilgili ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yazdığı o. كَمْ مِنْ فِيَتِنْ غَلِيلَتِنْ فِيَتَنْ كَتِيرَةً بِيْدِ اللّٰهُ İşte ve o az önce şey, onun şey, Allah'ın izniyle çok küçük gruplar çok büyük gruplara galip gelir ayeti. Bir de Fatih hocamızın söylediği o sayısal olarak bir şey veren ayeti kerime. Bu Allah'ın yazdığı budur. Hüve Mevlana o bizim Mevlamızdır. Ve alallahi fele tevekkel müminün. Biz Allah'a dayanıp güveniriz. Müminler Allah'a da güvensinler. Kulel tarabbasune bina illa ihtar husneyn. Peki bizim için şehitlik ya da zafer olmak üzere yani ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Yani tamam savaşa katılacak şehadet de var. Şehadet de bizim için güzel. Yani başımıza gelen sonuçta ya zafer ya şehitlik. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimize size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz tamam. diye ayet-i kerimeleri
duyduk. Evet Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu çok büyük hayırlara vesile olur diye ümit ediyorum. Ama tekrar edelim. Biz tek bir devlet olmak zorundayız ve ordu millet olmak zorundayız. Ordusu ayrı, millet ayrı yapıyı bir an önce bırakmak zorundayız. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın.